Ayrım 8. Vulcan'ın Yaratılışı. Jack de Brule. Sayfa 68. Mercer bara giderek onu kollarının arasına aldı. Tish ona minnetle yaslandı. Saçları hastane sabunu gibi kokuyordu. Mercer'ın teline değen saçlar ipek gibi ve kaygandı. Mercer tekrar doğrulmadan önce aradan 30 saniye geçmesine izin verdi. Tish'in gözlerinin ta içine bakarak konuştu. Bence hiç kimsenin o yolculuktan sağ çıkmaması gerekiyordu. Şimdi bana şu son yolculuğu anlat. Tish'in kendini toplaması bir an sürdü. Birkaç hafta önce 7 gri balina Maui adasının Hana köyünde karaya vurmuş olarak bulundu. Hepsi ölmüştü. Hawaii Üniversitesi'nden bir biyolog nekropsi yaptı. Mercer ne yaptı diye onun sözünü kesti. Tish sanki bu sözcük herkes tarafından bilinmek zorundaymış gibi nekropsi hayvanlara yapılan otopsi diye yanıt verdi. Sindirim sistemlerinin mineraller yüzünden tıkanmış olduğunu gördü. Yaklaşık %55 silis, biraz magnezyum, kalsiyum ve demir, ayrıca eser miktarda altın. Sen lavı tarif ediyorsun. Biyolog da aynı şeyi düşünmüştü. Teorisine göre sıcaklığından ötürü denizin altında yeni ortaya çıkan bir yanardağın etrafını saran muazzam plankton sürüleri balinaları çekmişti. Balinalar beslenirlerken aynı zamanda suyun içinde yüzen lav zerreciklerini de yutuyorlardı. En sonunda sindirim sistemlerinin minerallerle dolmasından ötürü beslenemez olmuşlardı. Ondan sonra ne oldu? UAI araştırma yapmaya çağrıldı. Maui'nin kuzeyinde denizin havadan araştırılması sonuç vermedi. Ne yeni adalar, ne kül bulutları vardı, ne de buhar. Sonra bir takım yüzer sonarlar indirildi ve 12 saat içerisinde Hawaii adalarının aşağı yukarı 300 kilometre açıklarında yeni yanardağımızı bulduk. Ocean Seeker geçtiğimiz perşembe gecesi geç saatlerde oraya gönderildi. Tish sözlerine birkaç saniye ara verdi. 24 saat sonra da gemi infilak etti. Ben ilk kurtarıldığımda olayın bir tür kaza olduğunu zannetmiştim. Ama artık ne düşüneceğimi bilemiyorum. Mercer ona bir kadeh daha şarap koydu, kendisine de bir şişe bira açtı. Birkaç saat önce yaşadığı adrenalin hücumu gerilemeye başlamış ve susamasına neden olmuştu. Konuyu değiştirip barın arkasında asılı olan dünya haritasına getiren Tish, ''Neden o haritada bir yığın raptiye var?'' diye sordu. Haritaya çeşitli renklerde raptiyeler saplanmıştı. Mercer konunun değişmesinin kadının hala ona soracağı dizinelerce soruyu cevaplamasına yetecek kadar sakinleştireceğini hissetti. ''O gittiğim yerlerin haritası, farklı renkler orada bulunma nedenimi belirtiyor.'' Karayip adalarının çoğunda olduğu gibi yeşil tatil, kırmızı Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmalar Kurumu adına deniz aşırı çalışmalar, büyük bir bölümü Avrupa ve Afrika'da yapılan toplantılar, mavi de çeşitli madencilik şirketleri için yaptığım özel danışmanlık görevleri. Tish son kategorinin oldukça egzotik yerleri kapsadığını fark etti. Tayland, Namibya, Güney Afrika, Alaska, Yeni Gine ve en az 15 ülke daha. Orta Afrika'da neden şeffaf raptiye var, hangi ülke olduğunu anlayamadım. Mercer cevap verirken acı çekiyormuş gibi göründü. O raptiyenin olduğu yer Ruanda. Dünya 1994'te Tutsi kabilesine mensup 800 bin kişinin Hutu kabilesine mensup çoğunluk tarafından katledilmesini seyrederken ben 6 ay orada kaldım. Şiddet baş gösterdiğinde bir danışmanlık göreviyle oradaydım ve kaçmak yerine canlarını kurtarmak amacıyla kaçan köylüleri korumaya çalışan bir grup askere katıldım. Tanrım, neden böyle bir şey yaptın? O çatışmaların kesinlikle son derece vahşice olduğunu duymuştum. Ben dünyanın o bölümünde doğdum. Bağımsızlığın ilk yıllarında ebeveynlerim ve ben Ruanda'da yaşadık. 1964'te yaşanan katliamı hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Ancak birlikte büyüdüğüm Tutsi arkadaşlarıma olan bağlılık duygumu hiçbir zaman kaybetmedim. Tish onun kendisinden bir şey sakladığını anlamıştı fakat zorlamadı. ''Ya Irak'taki şeffaf raptiye?'' Mercer gülümsedi. ''Oraya hiç gitmedim. Gitmiş olsam bile o konuda konuşamam.'' Tish ona arsızca sırıttı. Gerçek James Bond son derece gizli. Bir bakıma, Mercer o görevin yara izlerini hala taşıyordu. Geri getirdiği bilgiler çöl fırtınası operasyonunun tetiğini çekmişti. Şimdi de bana nasıl kurtulduğunu anlat. Tish alçak sesle konuştu. Gemi geçen cuma gecesi havaya uçtu. Ben kıç güvertede bazı akustik donanımları ayarlıyordum. Patlamayı duymadım, hatta görmedim bile. Bir an oradayken bir saniye sonra kendimi denizde buldum. Çok fazla alev vardı. Hiçbir şey duyamadığımı hatırlıyorum. Sanırım bir an için sağır olmuştum. Sarsıntı kulaklarında şok etkisi yaratmıştır. Yaygın olarak görülür. Devam et. Yakınımda bir şişme bot vardı. Ona kadar yüzdüm. Mercer bir kez daha sözünü kesti. Önceden şişirilmiş miydi? Evet, şişirilmişti. Düşününce çok garip geliyor. Botlar genelde büyük plastik silindirler içinde saklanır. Patlama botun şişirilmesinde kullanılan karbondioksiti serbest bırakmış olabilir. Bu Mercer'a biraz uzak bir olasılık gibi geldi ve daha sonra bu konuya dönmeyi aklının bir kenarına yazdı. September Laurel beni kurtarana kadar ertesi günün tamamını salda geçirdim. Yük gemisi mi? Evet, birkaç saat sonra da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter beni almaya geldi. Helikopterdeki doktor bana bir iğne yaptı ve kendime geldiğimde DC'deydim. Yük gemisini tarif edebilir misin? Bilmiyorum, sadece bir gemiydi. Uzunluğunu falan bilmiyorum. Vinçler ve vinç kolları vardı. Geminin arkasına yakın bir yerdeki bacada sarı noktalı siyah bir daire gördüm. Başka ne anlatabilirsin? Tish duraladı, düzgün aldı kırıştı. Mercer onun söylemek istediği bir şey olduğunu tahmin edebiliyordu. Ancak Tish'in gerçeklerden emin olmadığını düşünüyordu. Tish pat diye Rusça duydum dedi. Rusça mı, emin misin?
Hayır, tam olarak emin değilim.
Ne zaman duydun?
Gemiye çekilirken mürettebat birbirine Rusça bağırarak emirler veriyordu.
Rusça olduğundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Bazı İskandinav dilleri de Rusça'ya benzer.
Bir sene önce Mozambik'te ülke yönetiminin kıyının hemen açığında harabeye çevirdiği karides yataklarını inceleyen ekipte yer almıştım. UOI, Woodsol, Mozambik hükümeti ve bir Sovyet ekibi arasındaki ortak bir girişimdi. Benim orada Sovyetlerden biriyle ilişkim oldu. Baş başa kaldığımızda benimle hep Rusça konuşurdu. O lisanın gürültüsünü asla unutmayacağım sanırım.
Kendisini yargılaması için meydan okurmuşçasına başını kaldırıp Mercer'a baktı. Tamam, demek Rusça duydun. Yabancı ülkelerde yaşayan Rus denizciler veya öyle bir şey olabilir mi? Can kurtaran salındayken ne oldu?
Hiçbir şey. Kurtarılmadan biraz öncesine kadar baygındım.
Hiçbir şey hatırlamıyor musun?
Patlama sonucunda bir gemiden denize düşmüştüm. Ne hatırlamam gerekiyor?
Yorgunluk etkisini göstermeye başlamıştı. Özür dilerim, hala bitkin olmalısın. Mercer saatine baktı. Öğleden sonra 4:30'tu. Biraz uyusana. Seni 7'de uyandırırım. Hastanede pişmemiş olan bir yemek yemeye can attığından eminim.
Evet, harika olur.
Mercer onu iki konuk odasından birine götürdü. Banyonun yerini gösterip birkaç tane havlu verdi. Rekreasyon odasına dönmeden akmaya başlayan suyun sesini duydu. Buzdolabından iki tane daha bira alıp ev ofisinin yolunu tuttu. Çalışma masasındaki lambayı yakıp telefonu aldı. Bir saniye sonra bir kadın sesi cıvıldadı.
Berkowitz, Solman ve Lidl.
David Solman lütfen. Philip Mercer'ın aradığını söyleyin. Mercer'ın yaşamı boyunca karşılaştığı bir düzine avukatın arasında David Solman sevdiği tek avukattı. Makine dairesinde yaşanan bir kaza sonucunda 1950'lerin sonlarıyla 60'ların başında gemi subayı olan Solman'ın eli o kadar fena haşlanmıştı ki kesmek zorunda kalmışlardı. Ticaret filosundan ayrılmak zorunda kalan Solman hukuk fakültesine yazılmış ve birkaç sene içinde deniz yasalarından bahsedecek bir adam durumuna gelmişti. 30 yıl sonra Miami'deki ofisinde ortak avukatların sayısı 100'ü geçmişti ve Solman'ın saatlik danışma ücreti $500'dı. 75 yaşında zekası hala pırıl pırıldı, gemiler ve gemicilik konularındaki bilgileri de muazzamdı.
Mercer, nasılsın? Üzgün sesini duymayalı aylar oldu. Bana Miami'de ve başını derde sokmaya hazır olduğunu söyle.
Üzgünüm Dave, DC'deyim ve başım çoktan derde girdi bile.
Beyaz Saray'ın önündeki turistlere teşhircilik yapmaktan dolayı polislerin sonunda seni yakaladıklarını söyleme sakın.
Maalesef yaptığımda kimseler fark etmiyor Dave. September Laurel adlı gemi hakkında ne biliyorsun?
Bu resmi bir görüşme değil mi?
Evet, faturayı UOI'ye gönder.
Demek UOI, haberleri var mı?
Henüz yok ama haklı çıkarsam aldırmayacaklardır.
September Laurel dün gece UOI araştırma gemisindeki kadını kurtaran gemi değil mi?
Evet o.
Laurel'ın sahibi merkezi New York'ta bulunan Ocean Freight and Cargo. Ancak bütün gemileri Panama bandıralı ve mürettebat İtalyan. Çoğunlukla Kuzey Pasifik'te çalışan hızı düşük bir yük gemisi. Bir düşüneyim, yaklaşık 120 metre, 30 bin gross tonluk, dikkate değer tek yanı bu kurtarma olayı.
Dave, bu gemiyi kontrol etmeni istiyorum. Normal yükler, önemli kontratlar, ayrıca ana şirketle ilgili bilgileri de istiyorum. Derinlemesine araştır. Ondan başka bana Ocean Seeker'ın battığı sularda batan gemiler hakkında bilgi de verebilir misin?
Paranoyak beyninden neler geçiyor?
Henüz emin değilim ve neden kuşkulandığımı gerçekten anlatamam. Bacasındaki armanın ne olduğunu biliyor olabilir misin?
Evet, bir demet defne.
Emin misin?
Evet, OFNC'nin ticari markasıdır. August Rose adlı gemilerinin bacasında bir demet gül, December Iris'te bir demet iris bulunur.
Yani bacasında sarı bir noktayı çevreleyen siyah bir daire olması imkansız.
Şirket 40 yıllık bir geleneği değiştirmediyse olamaz.
Teşekkürler Dave, sana borçlandım. Bilgileri evime faksla, ben oradan alırım.
Solman, saçma sorular düellosuna hazır mısın diye sordu. 1983'te Titanic'ten sağ olarak kurtulan birkaç kişinin şerefine verilen bir resepsiyonda ilk kez karşılaşmalarından bu yana adet olmuştu bu.
Sor bakalım.
Queen Elizabeth'in son sahibi kimdi ve geminin adını ne olarak değiştirmişti?
C.Y. Tong ve ona C.Y.'s University adını vermişti.
Mercer telefonu kapatmadan önce Solman'ın piç dediğini zar zor duyabilmişti.
Bir süre Wood Sol Oşinografi grubunun telefon numarasını bulmak için kartvizit indeksini çevirdi. Telefon çalmaya başladığında yine bir iyilik istemek için aramanın zamanı diye mırıldandı. Tanıdık bir bariton ses
''Hey!'' diye açtı.
Mercer selamlama tarzındaki laubaliliği hemen fark etti. Ses kesinlikle katışıksız Harlem'di.
''Spook Aloya ne oldu?''
''Bana bunu söylemeye tek bir kişi cesaret edebilir.
Mercer sen misin?''
''Hayır, Ku Klux Klan'ın bağış toplayan Massachusetts şubesi.''
''Demek kaya sevdalısı arıyor, ne alemdesin?''
3 yıl önce Pensilvanya'daki bir madencilik şirketi New York'un kuzeyinde satın aldıkları bir gayrimenkul için Mercer'ı aramıştı. Şirket ilk olarak 1890'larda kazılan bir antrasit madenini yeniden açabilmeyi umuyordu. Yarısı sular altında kalmış madene ilk keşif gezintisini yaparlarken Mercer ve madencilik firmasından gelen ufak ekip kör ancak süratle hareket eden bir balık sürüsüyle karşılaşmıştı. Bu balıkların sıradan birer su altı türü olmadığını fark eden Mercer, mutasyona uğramış türleri soruşturmak amacıyla Woods Hole'u aramıştı. Onlar da iki deniz biyoloğu ve birkaç asistan göndermişlerdi. Maden kesinlikle tekrar açılmamış ve bu araştırma Charles Washington adındaki genç master öğrencisine tez konusu ve Woods Hole'a da garantili bir iş sağlamıştı. Mercer ona Spook adını siyah teni ve şehir merkezindeki yoksul mahallelerinde yaşayan kişilere özgü davranışlarından ötürü değil, Stephen King romanlarına duyduğu sevgi ve karanlık maden tünellerinde çalışırlarken ekibe sürekli olarak korkutucu öyküler anlatmasından dolayı takmıştı.
Bir gün daha yaşlı ve daha çok borçlu.
Palavra dostum, yeni aldığım BMW'nin ödemelerini görene kadar borç görmemişsindir sen. Dirsekleri deri yamalı, sakalları düzeltilmemiş, hurda sahip kullanan bilim adamlarına ne oldu?
O iş yaşlı beyaz moruklar için, bizim gibi ince uzun ve adi siyah kardeşler için değil. Ayrıca bildiğim kadarıyla sen de en son cak kullanıyordun.
Sadece beyaz bir moruk olmadığımı kanıtlamak için hepsi o.
Saçma, ama ben seni öyle de seviyorum. Bu herhalde sosyal bir arama değil, ne oldu?
Woosol bir sene önce karides yataklarının incelenmesi için Mozambik'e bir ekip göndermiş. Bu konuda bir bilgin var mı?
Hayır, ama ayrılma, bilgisi olan birini tanıyorum.
Birkaç dakika sonra hatta yavan bir kadın sesi duyuldu.
Alo, ben Doktor Baker.
İyi günler doktor, benim adım Philip Mercer. B.D. Jack'ta jeoloğum.
Mercer resmi konuşmanın en iyisi olacağını düşünmüştü.
Woodsall'un geçtiğimiz yıl Mozambik'te katıldığı bir keşif gezisiyle ilgili bazı bilgiler almak istiyordum.
Charlie de öyle dedi. Ben laboratuvar müdürü olarak o gezide yer almıştım.
Rus bilim adamlarından hatırladığınız biri var mı? Özellikle genç bir adamı. Maalesef adını bilmiyorum.
Muhtemelen Valeri Borodin'den söz ediyorsunuz. Sözüm ona biyologdu ama jeolojiyi her şeyden daha iyi biliyordu. Zamanının çoğunu UAI'den gelen kadınla geçiriyordu. Şanslı kız.
Neden o?
66 yaşında ve 4 harika torun sahibi olabilirim Bay Mercer. Ama bu yaşlı gözler yakışıklı bir adamı hala beğenebilir. Ve Valeri Borodin çok yakışıklı bir adamdı.
Yani jeolojiye diğer konulardan çok daha hakim olduğunu söylüyorsunuz, öyle mi?
Evet, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz UAI'deki kadınla temas etmenizi öneririm. Şu anda adı aklıma gelmiyor, fakat bana bir saniye izin verirseniz bulabilirim.
Önemli değil Doktor Baker, çok naziksiniz, teşekkür ederim. Lütfen Doktor Washington'a da teşekkür ettiğimi söyleyin.
Mercer telefonu kapatıp arkasına yaslandı. Edindiği bilgileri gözden geçirdi. Bir grup ölü balina, havaya uçan bir araştırma gemisi, sağ olarak kurtulan tek kişiyi öldürme girişimi, ölmüş bir arkadaştan gelen bir telgraf, bacasında iki ayrı arma olan bir yük gemisi, Rusça konuşan İtalyan mürettebat, biyolojiden anlamayan ve büyük bir olasılıkla olup bitenlerle ilgisi olmayan bir Rus biyolog, Mercer masasının üzerinde duran boş bira şişelerine üzüntüyle baktı. Güzel bir içkinin verdiği heyecanın başlangıcı.
Yüksek sesle, başka bir deyişle elimde hiçbir şey yok dedi ve çalışma masasının üzerindeki lambayı söndürdü.
8. ayrımın sonu. Sayfa 75.